Ayrım 13.
İçinde 8 sigaralık 24 paket var. 5'i de uyanık kalabilmek için sigaraları benim içmemde birleştiler. Kimsenin kıskanmaması için de Clouseau sigaralarımı yakıp vermekten vazgeçti. Sadece ağzımdakini ateşlemekle yetiniyor. Bu anlayış sayesinde aramızda hiçbir tatsız olay geçmiyor. Yola çıkalı 6 günü geçti. Ben daha uyuyamadım. Bu akşam su çarşaf gibi uyuyorum. Kalıp gibi 5 saat süreyle uyuyorum. Uyandığımda saat gecenin 10'u. Ortalık yine süt liman. Beni beklemeden yemeklerini yemişler. Konserve mısır unundan yaptıkları bir çeşit çorba çok lezzetli. Birkaç sosisle birlikte atıştırıyorum. Tadı damağımda kalıyor. Çay soğumuş ama hiç önemi yok. Sigara içiyor ve rüzgarın çıkmasını bekliyorum. Gökyüzü şıkır şıkır yıldız dolu. Kutup yıldızı tüm parlaklığıyla ışık saçıyor. Çoban yıldızından başka canlılıkta onu geçen yok. Büyük ve küçük ayı rahatça görülebiliyor. Bir tek bulut yok. Yıldızlı gökyüzünde tez tekerlek bir ay yükselmiş. Britanyalı titriyor. Ceketini yitirmiş. Sırtında gömlekten başka bir şey yok. Muşambayı ona veriyorum. 7. gün başlıyor. Çocuklar, Kuruçoğa pek uzak olmamalı. Epey kuzeye kaçtığımı sanıyorum. Bundan böyle rotamız dosdoğru batıya yöneliyor. Hollanda Antillerini kaçırmamalıyız. İçme suyuyla yedekleri dışında bütün yiyeceğimizi yitirdiğimizden, kaçırırsak durumumuz çok kötüleşebilir. Sana güveniyoruz kelebek diyor Britanyalı. Evet güveniyoruz sana diye tekrarlıyor ötekiler birazdan. Nasıl istersen öyle yap. Sağ olun. Söylenmesi gerekli olan söylediğimi sanıyorum. Rüzgarı bütün gece arıyoruz. Ancak sabahın 4'üne doğru tatlı bir meltem yeniden yola koyulmamızı sağlıyor. Güneş doğduktan sonra şiddetini arttıran meltem teknenin rahatça yol almasını sağlayacak şekilde tam 36 saat sürüyor. Ama dalgalar o kadar küçük ki teknenin altı suya vurmuyor bile. Kuraçağı. Martılar. Önce çığlıklarını duyuyoruz. Çünkü hava henüz karanlık. Sonra teknenin çevresinde uçuşan kuşları görüyoruz. Biri direğimize konuyor, kalkıyor ve yeniden konuyor. Bu oyun 3 saat pırıl pırıl bir güneşle birlikte gün doğana dek sürüyor. Ufukta en ufak bir kara belirtisi yok. Bu martılar, bu deniz kuşları nereden geliyor acaba? Bütün gün gözlerimiz boşuna bir kara parçası arıyor. Yakınımızda toprak bulunduğunu gösteren en ufak bir belirti yok. Güneş batar batmaz yüz yuvarlak bir ay doğuyor. Ayın tropikal bölgeye has ışığı öylesine parlak ki gözlerimi rahatsız ediyor. Güneş gözlüklerim yok artık. Dalgalara kapılıp kasetlerle birlikte sürüklendi. Akşamın 8'ine doğru ay ışığıyla aydınlanan ufuk çizgisi görünüveriyor. Çok çok uzak ve siyah bir çizgi. Gecenin geri kalan bölümünde teknenin burnunu gitgide belirginleşen bu kara çizgiye çevirip ilerliyoruz. Bulutsuz ve şiddetli bir rüzgarın yüksek ama uzun ve düzenli dalgaların etkisiyle hızla yaklaşıyoruz karaya. Bu siyah yığın sudan pek yüksek değil. Kıyının dik, kayalık ya da kumsal olup olmadığını belirten en ufak bir işaret yok. Bu kara parçasının öbür ucunda batmak üzere olan ay, su seviyesinde önce bütün sonra parçalı bir ışık zincirinin dışında bir şey görmemizi engelleyecek kadar karartıyor ortalığı. Yaklaşıyor, yaklaşıyorum. Sonra karaya aşağı yukarı 1 kilometre kala demir atıyorum. Rüzgar şiddetli, tekne olduğu yerde dönüyor. Burnunu dalgaya veriyor. Dalga da her keresinde bizi iyice sarsıyor. Oldukça hareketli ve dolayısıyla rahatsız bir durum. Yelkenleri indirip iyice sardık. Gün doğana dek bu tatsız ama emin yerde durabilirdik. Ne yazık ki demir tarayıverdi. Tekneyi kıyıya ulaştırmak için demirin takılması şart. Aksi halde bir şey yapılamaz. Flokla trinkatayı çekiyoruz ama işin garibi demir pek kolay takılmıyor. Arkadaşlar ipi yukarı alıyorlar. Ucunda demir yok. Kopup dipte kaldığı belli. Bütün çabalarıma rağmen dalgalar bizi kayalara tehlikeli biçimde yaklaştırıyor. Yelkenleri fora edip son hızla kıyının yolunu tutmaya karar veriyorum. Bu manevrayı o kadar iyi başarıyorum ki kendimizi iki kaya arasında buluyoruz. Teknemiz paramparça. Kimse kaçalım da canımızı kurtaralım demiyor. Ama bir sonraki dalga göründüğünde herkes kıyıya varmak için kendini suya atıyor, itilip kakılıp tartaklanıyor ama canlı olarak kıyıya varıyoruz. Alçıdaki bacağıyla Kulüsiyot hepimizden çok hırpalandı. Yüzü, elleri ve kolu kan içinde, çizik dolu. Benim de dizlerimde, ellerimde ve ayak bileklerimde sıyrıklar var. Bir kulağım kayaya fazlaca sürtündüğünden durmadan kanıyor. Ne olursa olsun dalgalardan kendimizi kurtarıp sağ salim karaya ayak bastık ya. Gün doğunca muşambayı buluyoruz. Sonra dalmak üzere olan tekneye dönüyorum. Kıştaki oturacak yere sapladığım pergeli kurtarabiliyorum. Bulunduğumuz yer ya da çevresinde kimseler yok. Işıkları gördüğümüz yana bakıyoruz. Sonradan öğreneceğiz, tehlikeli bir noktayı balıkçılara gösteren bir dizi lambaymış o ışıkların göründüğü yer. Yürüyerek kıyıdan içerilere doğru ilerliyoruz. Görünürde koca koca kaktüslerle eşeklerden başka şey yok. Bir kuyunun başına varıyoruz. Yorgunluktan adım atacak halimiz yok. İki kişi nöbetleşe kollarıyla bir çeşit koltuk meydana getirip Kulüsiyot'u taşımak zorunda. Kuyunun çevresinde kurumuş eşek ve keçi leşleri var. Kuyuda da bir damla su yok. Eskiden bu kuyuyu çalıştıran yel değirmeninin kanatları boşa dönüyor. Eşeklerle keçilerden başka canlı görünmüyor ortada. Açık kapılarıyla bizi içeri çağıran küçük bir eve kadar yürüyoruz. ''Hey, yok mu kimse?'' diye haykırıyoruz. Gerçekten de yok. Ocağın üstünde ağzı iple büzülmüş bir kese duruyor. Alıp açıyorum. Açarken ip kopuyor. Kese florun dolu. Hollanda parası bu. Demek Hollanda topraklarındayız. Bonarie, Crucio ya da Auruba'da. Tek kuruşuna dokunmadan keseyi yerine koyuyor. Bulduğumuz suyu büyükçe bir kepçeyle yudumluyoruz. Evde de çevresinde de kimse yok. Yola çıkıyor ve Kulüsiyot'un yüzünden ağır ağır ilerlemeye koyuluyoruz. Eski bir Ford araba yolumuzu kesiyor. Fransız mısınız? Evet. Evet bayım. Binin arabaya. Arkaya geçen üç yeninin dizleri üstünde Kulüsiyot'u yerleştiriyor. Maturet'le birlikte öne şoförün yanına geçiyoruz. Tekneniz mi battı? Evet. Boğulan var mı? Hayır. Nereden geliyorsunuz? Trinidad'dan. Ondan önce Fransız Güyanı'ndan. Kürek mahkumu musunuz yoksa sürgün mü? Kürek mahkumuyuz. Bu toprak parçasının Crucio'ya bitişik şu yarımadanın sahibi Doktor Neil'im ben. Bu yarımadaya eşekler yarımadası denir. Eşeklerle keçiler upuzun dikenli kaktüsleri yiyerek yaşarlar burada. Halk bu dikenlere Crucio'nun kızları adını takmıştır. Söze ben karışıyorum. Doğrusu Crucio'nun gerçek hanım kızları için pek de hoş bir at olmasa gerek. Şişman, iri yarı adam gürültülü bir kahkaha koyuveriyor. Soluğu kesilen eski Ford araba astımlılar gibi hırıldayarak kendiliğinden duruveriyor. Bir eşek sürüsünü göstererek. Arabanın ilerleyecek hali kalmadıysa kendimizi eşeklere çektirebiliriz diyorum. Arkada koşumu andıran bir şeylerim var ama bütün iş iki eşek yakalayıp bu koşumları geçirebilmekte. Kolay iş değil. İri yarı adam motor kapağını açıyor ve hemen sarsıntıdan bujilere giden bir telin koptuğunu görüyoruz. Arabaya binmeden çevresine bakınıyor. Kuşkulu bir hali var. Yeniden yola koyuluyor ve epeyce sarsıntılı yerlerden geçerek yolumuzu kesen beyaz bir tahta perdenin karşısına çıkıveriyoruz. Küçücük beyaz bir ev var tahta perdenin ardında. Açık renkli, temiz giyimli bir zenciyle Hollanda dilinde konuşuyor. Zenci iki lafın arasında ya mister, ya mister diyor. Zenciyle konuşmasını bitiren Doktor Neil bize dönüyor sonra sizinle meşgul olmasını, susadığınızda içecek bir şey vermesini söyledim. Dönüşüme kadar inip burada bekler misiniz lütfen? Arabadan iniyor, gölgelik bir yere otların üstüne uzanıyoruz. Hırıltılı Ford uzaklaşıyor. 50 metre uzaklaşıyor ki zenci, Paymette dilinde, İngilizce, Hollanda dili, İspanyolca ve Fransızca karışımı, Hollanda Antillerinde konuşulan bir lehçe bu. Patron Doktor Neil'in polisi aramaya çıktığını söylüyor. Doktor Neil bizden çok korkmuş. Kaçak birer hırsız olduğumuzu, dikkat etmesi gerektiğini öğütlemiş zenciye. Zavallı bize hoş görünmek için ne mümkünse yapıyor. Oldukça açık ama sıcakta çok iyi gelen bir kahve kaynatıyor. Bir saatten fazla bekliyoruz. Sonunda polis kamyonetlerini andıran bir araba görünüyor. İçinde Almanlarınkini andıran giysileriyle altı polis var. Ayrıca da üstte açık polis üniforması giymiş bir şoförün sürdüğü, işlerinde Doktor Neil'in bulunduğu üç kişinin arkasında oturduğu bir otomobil de görünüyor. İniyorlar aşağı. En ufak tefek ve sıfır numara tıraşlı kafasıyla papazı andıranı bize, "Kruçoa Adası başkomiseriyim," diyor. "Bu sorumluluk beni sizi tutuklama zorunda bırakıyor. Adaya gelişinizden bu yana suç işlediniz mi? İşledinizse nedir? Hanginiz işlediniz suçu?" "Beyler, biz kaçak kürek mahkumlarıyız. Trinidad'dan geliyoruz. Teknemiz kayalıklarda parçalanalı birkaç saat ancak oldu. Bu küçük topluluğun kaptanı benim ve hiçbirimizin en ufak suç işlemediğini kesinlikle söyleyebilirim." Komiser iri yarı Doktor Neil'e dönüyor. Hollanda dilinde konuşuyorlar. İkisi tartışırken bisikletli biri yetişiyor. Gerek Doktor Neil ve gerekse polis komiserine hızlı hızlı bir şeyler anlatıyor. "Doktor Neil, neden bu adama bizim hırsız olduğumuzu söylediniz?" "Çünkü şu gördüğünüz bisikletle size rastlamamdan önce beni uyardı ve bir kaktüsün ardına gizlenip eve girdiğinizi, sonra da çıktığınızı gördüğünü anlattı. Kendisi eşek sürülerine bakan adamımdır." "Eve girdiğimiz için hırsız mı olduk?" "Söylediğiniz çok saçma bayım. Evden aldığımız sudan başka şey değil. Siz bunu hırsızlık mı sayıyorsunuz?" "Ya florun dolu kese?" "Evet, keseyi açtığımı kabul ediyorum. Hatta açarken ağzını büzen ipi bile kopardım. Ama hangi ülkede bulunduğumuzu anlamak için nere parası olduğuna baktım yalnız. Başka hiçbir şey yapmadım. Sonra para ve keseyi aldığım yere, ocağın üstüne bıraktım." Komiser gözlerimin içine bakıyor, sonra birden bisikletliye dönerek sertçe konuşuyor onunla. Doktor Neil de bir hareket yapıyor, söz istiyor. Komiser bir Alman sertliğiyle Doktor Neil'in karışmasını önlüyor. Bisikletliyi şoförün yanına bindiriyor, kendisi de iki polisle birlikte arkaya geçiyor ve yola çıkıyorlar. Neil ve beraberindeki adamla içeri giriyoruz. "Adamımın kesenin ortadan kaybolduğunu söylediğini sizlere açıklamak zorundayım. Üstünüzü aratmadan önce yalan söyleyebileceğini düşünen komiser onu sorguya çekti. Masumsanız bu olaydan ötürü çok özür dilerim ama suç bende değil." Bir çeyrekten kısa süre sonra araba geri dönüyor ve komiser bana, "Gerçeği söylemişsiniz. Bu herif adi bir yalancı," diyor. "Size korkunç bir iftira attığı için cezalandırılacak." Bu arada bisiklette polis kamyonetine takılıyor. Diğer beş kişi onun yanına biniyorlar. Ben de arkalarından çıkmaya hazırlanırken komiser koluma yapışıp, "Siz benim arabaya, şoförün yanına geçin," diyor. Kamyonetin önünde yola çıkıyor, çabucak onu gözden kaybediyoruz. İyi asfaltlanmış yolda ilerliyor, Hollanda'dakine benzerlerini andıran evlerle dolu şehre giriyoruz. Her yer tertemiz, insanların çoğu bisikletli. Böyle yüzlerce kişi iki tekerlek üstünde şehirde gidip geliyor. Polis merkezine dalıyoruz. Bembeyaz giyimli bir sürü polisin masa başında çalıştığı büyük salondan soğutma tertibatlı bir odaya geçiyoruz. İçerisi oldukça serin, uzun boylu, güçlü kuvvetli, sarışın, 40 yaşlarında bir adam koltukta oturuyor. Bizi görünce kalkıp Hollanda dilinde konuşuyor. Aralarındaki görüşme bittiğinde komiser Fransızca, "Sizi Kruçoa Emniyet Müdürü ile tanıştırayım," diyor. "Müdür bey, bu adam tutukladığımız 6 kişilik grubun başı." "Peki komiserim, kazazede olarak Kruçoa'ya hoş geldiniz. Adınız nedir?" "Henry." "Peki Henry, para meselesi yüzünden herhalde tatsız anlar geçirmiş olmalısınız. Yalnız bu olay bir bakıma çok iyi. Hiç kuşkusuz namuslu bir adam olduğunuzu gösteriyor. Dinlenmeniz için size yataklı bir oda verilmesini sağlayacağım. Durumunuz ada valisine anlatılacak ve gereken emri o verecek. Komiserle birlikte sizi savunacağız." Elini uzatıyor, dışarı çıkıyoruz. Avluda Doktor Neil benden özür dileyip kurtulmamız için çalışacağına söz veriyor. 2 saat sonra dikdörtgen biçiminde içinde bir düzine kadar yatak, ortasında uzun bir tahta masayla sıralar bulunan kocaman bir koğuşa yerleştiriliyoruz. Parmaklıklı pencereden nöbet bekleyen polise Trinidad dolarlarını uzatıyor ve bize tütün, kağıt, kibrit almasını söylüyoruz. Parayı almıyor. Verdiği cevabı da anlayamıyoruz. Bu abanoz renkli zenci, görev başında kimsenin gözyaşına bakılmaz ilkesini uyguluyor sanırım, diyor Clouseau. Tütünü pek kolay bulamayacağız. Kapıya vurmak üzere kalktığım sıra kapı açılıyor. Sırtında mahkumlarınki gibi kurşuni bir elbise ve elbisenin göğsünde koca bir numarayla ufak tefek zenci ameleleri andıran bir adam giriyor içeri. Sigara parası diyor. Sigara değil, tütün, kibrit ve sigara kağıdı. Az sonra istediklerimizle birlikte dumanı tüten bir kase sıcak çikolata ya da kakao ile dönüyor. Adamın getirdiği küçük kupalarla içiyoruz. Öğleden sonra beni almaya geliyorlar. Yine emniyet müdürünün odasına dönüyorum. Vali cezaevi avlusuna bırakılmamıza izin verdi. Arkadaşlarınıza kaçmaya kalkmamalarını söyleyin. Sonuçları hepiniz için kötü olur. Siz başkanları olarak her sabah 10'dan 12'ye, öğleden sonraları da 3'ten 5'e kadar şehre gidebilirsiniz. Evet, hem İngiliz hem de Fransız frangı. Çıkışlarınızda bir sivil polis sizi dilediğiniz yere götürecek. Bizi ne yapacaksınız? Birer birer çeşitli ülkelerin bayrağını taşıyan tankerlere bindireceğimizi sanıyorum. Kuruçuya, Venezuela petrolünü işleyen dünyanın en büyük tasfiyehanelerinden birine sahip olduğundan, her gün çeşitli ülkelere ait 20-25 tanker limana girer çıkar. Sizler için en iyi yol bu. Çünkü başınıza dert açmayacak bir ülkeye varabilirsiniz bu şekilde. Örneğin hangi ülkeye? Panama, Costa Rica, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Kanada, Küba, Birleşik Devletler ve İngiliz yasalarının geçtiği yerlere mi? Oraları imkansız, Avrupa'da imkansız. Sakin olun, güvenin bize. Yepyeni bir hayat yolunda sağlam adımlar atabilmeniz için bırakın da size yardım edelim. Sağ olun efendim. Bütün bunları olduğu gibi arkadaşlarıma anlatıyorum. Takımın en uyanığı Clouseau, sen ne düşünüyorsun kelebek diyor. Şimdilik bir şey bildiğim yok ama rahat durup kaçmamamız için palavra sıkıyorlar gibime geliyor. Korkarım bu düşüncende haklısın diyor Clouseau da. Britanyalı çok sevinçli. Ütüyle karısını öldüren de zevkten dört köşe. Ne tekne var ne serüven, böylesi çok daha emin diye lafa giriyor. Büyük bir tankere binip rahat edeceğimiz ülkelerden birine varacak, topraklarına resmen ayak basacağız. Lurek de aynı görüşte. Sen ne dersin Maturette? 19 yaşındaki bu çocuk, bir kaza sonucu müebbet güreğe çarptırılan bu oğlan, bir kadından daha ince yüzlü bu mahkum tatlı sesiyle, dört köşe kafalı bu polislerin bizim için sahte pasaport ve kimlik cüzdanları yapacaklarını mı umuyorsunuz diye soruyor. Hiç sanmıyorum. En iyi şekliyle gizlice bir tankere binip yola çıkmamıza göz yumabilirler o kadar. Bu işi de başları ağrımadan bizden kurtulmak için yaparlar. İşte benim görüşüm. Polislerin sözüne inanmıyorum ben. Şehre seyrek iniyorum. Bazen sabahları bir takım şeyler almak için çıkıyorum. Bir haftadır içerideyiz. En ufak bir değişiklik yok. Sinirlerimiz gerilmeye başlıyor. Bir öğleden sonra polis refakatinde hücreleri gezen üç papaz dikkatimizi çekiyor. İçinde ırza tecavüzden yatan bir zencinin bulunduğu komşu hücrede epey kalıyorlar. Bize de uğrayacaklarını sanarak koğuşa dönüyor ve yataklarımıza oturuyoruz. Gerçekten de yanlarında Doktor Neil, emniyet müdürü ve deniz subayı olması gereken beyaz giyimli, omuzu sırmalı biriyle içeri giriyorlar. Efendimiz, işte Fransızlar diyor emniyet müdürü Fransızca olarak. Davranışları herkese örnek olacak nitelikte. Sizi kutlarım çocuklarım. Şu masanın önünde sıralara oturalım, daha rahat konuşuruz. Papazın yanındakiler de dahil herkes sıralara oturuyor. Kapının dışında avluda duran aralıksız iskemlede getirilip masanın başına konuyor. Böylece papaz herkesi görebileceği bir yere oturuyor. Fransızların büyük çoğunluğu Katoliktir. İçinizde Katolik olmayan var mı? Kimse elini kaldırmıyor. Corsiers'daki papaz tarafından vaftiz edilmiş sayılabileceğimi düşünüyorum. Ben de Katoliyim herhalde. Dostlarım, benim atalarım Fransız. Adım da Irene de Byron. Atalarım Kraliçe Catherine ve Medicis tarafından ölesiye izlendikleri için Hollanda'ya sığınan Protestan Fransızlardı. Dolayısıyla Fransız kanından geliyorum. Kuruçuya başpiskoposuyum. Crucio şehrinde Katolik'ten çok Protestan vardır ama Katolikler de inanç sahibi ve devamlı kiliseye giden kişilerdir. Nedir sizin durumunuz? Teker teker bir tankere bindirilip yola çıkarılmayı bekliyoruz. Şimdiye kadar kaçınız yola çıktı? Hiçbirimiz. Buna ne dersiniz müdür bey? Lütfen Fransızca cevap verin bana. Fransızca o kadar iyi konuşuyorsunuz ki. Efendimiz sayın vali bu adamları tankerlere bindirmeyi gerçekten düşünmüştü. Ama bugüne kadar bir tek tanker süvarisinin onları almaya yanaşmadığını da açıkça söylemeliyim. Özellikle pasaportları bulunmadığından gemilerini almak istemiyorlar. İşe buradan başlamak gerek. Vali her birine bir pasaport veremez mi? Bilmem, bana hiç sözünü etmedi. Öbür gün sizler için bir ayin düzenleyeceğim. Yarın öğleden sonra günah çıkarmaya gelir misiniz? Ulu Tanrı'nın günahlarınızı bağışlaması için sizleri şahsen dinleyeceğim. Kendilerini mümkünse saat 3'te katedrale yollarsınız değil mi? Tabii efendim. Taksi ya da özel bir arabayla gelmelerini isterim. Onları kendi elimle size getireceğim efendimiz diyor Doktor Neil. Sağ ol yavrum. Çocuklarım size söz veriyorum. Söyleyeceğim bir tek ve gerçek şey var. Şu andan sonra sizlere mümkün olduğu kadar yardım etmeye çalışacağım. Neil'ın ardından da Britanyalı'nın piskoposun yüzüğünü öptüğünü görünce dudaklarımızı piskoposluk halkasına değdiriyor ve onu avluda duran arabasına kadar geçiriyoruz. Ertesi sabah hepimiz piskoposa günah çıkartıyoruz. En arkada ben varım. Evet yavrum, en büyük günahınla başla. Muhterem peder, bir kere vaftiz edilmedim. Ama Fransa'daki cezaevinde bir papaz, vaftiz edilsek de edilmesek de Tanrı'nın evlatları sayılmak gerektiğimizi söyledi. Çok haklı. Peki şu hücreden çıkalım da bana her şeyi anlat bakalım. Hayatımı bütün ayrıntılarıyla piskopası anlatıyorum. Kilisenin bu ileri geleni uzun uzun, sabır ve büyük bir dikkatle sözümü kesmeden beni dinliyor. Ellerimi avuçlarına alıyor, sık sık gözlerimin içine bakıyor, arada itiraf edilmesi güç şeylere geldiğimde rahat konuşmamı sağlamak için gözlerini yere eğiyor. 60 yaşlarındaki bu papazın gözleri ve yüzü o kadar saf ki çocuksu bir şey yansıtıyor. Pürüzsüz ve herhalde sonsuz iyilikle dolu ruhunun aydınlığı yüz çizgilerine yayılıyor. Açık gri bakışları yaraya sürülen merhem gibi giriyor içime. Tatlılıkla, büyük bir tatlılıkla hep ellerimi avuçlarında tutarak benimle o kadar yumuşak konuşuyor ki neredeyse mırıldanıyor. Tanrı ara sıra çocuklarının insan kötülüğüne katlanmalarını ister. Amacı da kurban olarak seçtiği kişinin bu deneyden daha güçlü ve soylu olarak çıkmasını sağlamaktır. Görüyor musunuz yavrum? Bu acılara göğüs germek zorunda kalmazsan asla böylesine yükselemezsin. Tanrı'nın gerçeğine bu kadar yaklaşamazsın.